Ayrım 3, sayfa 31. 2. bölüm: Metafizik problemler. Metafizik, öte anlamına gelen meta ve tecrübe edilen anlamında fizik kelimelerinden oluşmuş görülenin, tecrübe edilenin, duyumsananın dışında fizik ötesi için kullanılan bir kavramdır. Kelime ilk defa M.Ö. 1. yüzyılda Rodoslu Andronikos'un Aristoteles'in eserlerini derlerken fiziğe ilişkin yazmış olduklarından sonrakileri isimlendirmek için fizikten sonra yazılanlar anlamında metafizik kavramını kullanmasıyla ortaya çıkmıştır. Daha sonra anlam genişlemesine uğrayarak görünenin, tecrübe edilenin ötesinde yer alan, varlığı ancak akılla bilinebilen Tanrı ile ilgili konuların tümü için kullanılmıştır. Bu nedenle din felsefesi açısından metafizik problemler denilince Tanrı'nın varlığı, sıfatları, evrenle ilişkisi gibi konular anlaşılır. Düşünce tarihinde Tanrı'nın varlığı, sıfatları ve evrenle ilişkisi bağlamında genellikle mutlak otoriteyi Tanrı'ya hasredip kendisi dahil evren ve içerisindeki her şeyi onun üzerinden anlamlandıran teizm, buna karşın varoluşu Tanrı'ya ihtiyaç duymadan açıklayan ve teistin inandığı şekliyle Tanrı'nın olmadığını savunan ateizm, Tanrı'yı metafizik alanından indirip evrenle özdeşleştiren panteizm, varoluşa kaynaklık edip her şeyi yarattıktan sonra bir daha müdahale etmeyen Tanrı anlayışı olan deizm ve panteizmin Tanrı'yı tamamıyla evrene içkinleştirmesiyle deizmin tamamen aşkınlaştırmasının ortaya çıktığı sorunları çözmek için asli yönüyle aşkın, oluşan yönüyle içkin olmak üzere çift kutuplu uluhiyet anlayışını savunan panenteizm olmak üzere 5 farklı tasavvur ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda metafizik problemler konusunda özellikle teizm, ateizm, deizm, panteizm ve panenteizm konusunu ele alacağız. Teizm. Teizm, Yunanca tanrı anlamına gelen theos kelimesinin sonuna izm takısının eklenmesiyle oluşan bir kavramdır. İzm, Türkçe'de kullanmış olduğumuz belli bir düşünce ve grubu ya da şahsı takip edenler anlamında o grup veya şahsın isminin sonuna getirilerek oluşturulan kavramlarda olduğu gibi theos'un yani Tanrı kelimesinin sonuna gelerek bu kelimeyi Tanrı'yı takip edenler, ona inananlar anlamında tanrıcılığa dönüştürmektedir. Terim olarak teizm ise Tanrı'nın dışındaki her şeyin sonradan yaratıldığını, onun her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, mutlak mükemmel olduğunu, dilediğinde evrene müdahale ettiğini kabul eden, klasik şekliyle Yahudilik, Hristiyanlık, İslamiyet gibi dinlerde yer alan Tanrı tasavvurudur. Buna göre teizm açısından Tanrı'nın dışındaki her şey, var olmana noktasında Tanrı'yla ontolojik bir bağımlılık ilişkisi içerisinde sonradan meydana gelmiştir. Tanrı ise doğası gereği en mükemmel varlık olup, hem bilgi hem de kudret bakımından sınırsızdır. Tüm nitelikleriyle sonsuzdur. Ezelidir, ebedidir, mutlak irade sahibidir. Varlığı ilişkide olduğu insan ve evrene bağımlı değildir. Bilakis evren ve insan varoluşlarını ona borçludur. Çünkü Tanrı evren ve insanı yaratandır. Buradaki yaratma niteliği farklı şekillerde ifade edilse de yoktan yaratmadır. Bir kere de olup biten bir olay değil, hala devam eden süreçtir. Tanrı dilediği zaman, dilediği şekilde hem evrene hem de insana müdahale etme kudretine sahiptir. Teizme göre Tanrı'nın evrenle ilişkisi belli bir anda onu hiçlikten yaratmasıyla başlamıştır. O, evrendeki tüm yasaların kaynağı olup mutlak kudreti gereği dilediğinde bu yasalara müdahale edebilmektedir. Dolayısıyla iyi ve kötünün, güzel ve çirkinin, doğru ve yanlışın, hakikatin ölçüsü temelde Tanrı'dır. Ayrıca evrenin bir anda yaratılması onun bir başlangıcının olduğunu gösterir. Evren, ezeli olmadığı gibi Tanrı dilediği bir zamanda varlığını sona erdireceğinden sonsuz da değildir. Bu yönüyle Tanrı, yaratmış olduğu evren ve insana aşkın ama onlara müdahale eden, her ikisiyle de aktif ve dinamik ilişki kuran bir varlıktır. varlığını ilişkide olduğu evren ve insan aracılığıyla gösterir. Ancak bu durum, yani onu görmek veya bilmek meselesi, teizmin en temel konusudur. Dolayısıyla din felsefesi için metafizik problemler denilince, akla gelen ilk soru, Tanrı'nın varlığına yönelik kanıtlardır. Öyleyse ilk ele almamız gereken konu, Tanrı'nın varlığı sorunudur. Tanrı'nın varlığı sorunu. Tanrı'nın varlığı konusu düşünce tarihinin en önemli problemidir. Hiçbir filozof veya teolog yoktur ki bu konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir düşünce ortaya koymasın. Zira düşünen bir varlık olarak insan hem kendini hem varoluşun kaynağını sorgulamıştır. Birçok düşünür varoluşu fiziki alemin ötesinde kutsal bir varlığa dayandırırken, bir kısmı da onu olduğu gibi ezeli olarak kabul etmiştir. Yani aslında her şey Leibniz'in "Niçin hiçbir şey değil de bir şey var?" sorusuyla Russell'ın "İşte evren karşımızda ve hepsi bu" ifadelerinde özetlenebilecek düşünce farklılığına dayanmaktadır. Leibniz düşüncesinde olduğu gibi insan tecrübe ettiği, algıladığı şey için niçin sorusunu sorduğunda var olana bir anlam, düzen yükleyip gaye atfetmiştir. Sonra buradan hareketle gayeyi, düzeni ve anlamı veren varlık düşüncesine ulaşmıştır. Bu varlık daha çok fiziki alemin ötesinde aşkın alanda aranmıştır. İnsan niçin yerine nasılı sorduğunda tecrübe edilen her şey olduğu şekliyle ele alınır ve onun nasıllığı kendisinden hareketle açıklanmaya, anlamlandırılmaya çalışılır. Bu iki yaklaşım biçimi metafizik bir problem olarak Tanrı'nın varlığını kabul veya reddedenlerin düşüncelerini yansıtır. Varlığını kabul eden açısından niçin sorusuyla birlikte evrenin sonradan meydana geldiği, belirli bir gaye ve düzen içerisinde olduğu, her sonradan meydana gelen ve her düzenli şeyde olduğu gibi evrenin de bir meydana getiricisi ve düzenleyicisi olduğu ileri sürülerek akli bir kanıtlama yoluna gidilir. Buna karşın Tanrı'nın varlığını kabul etmeyen, evrenin sonradan meydana gelmeyip ezeli olduğunu, keza sonradan meydana gelmiş olsa bile bunun kendiliğinden gerçekleşen bir durum olduğunu ileri sürenler, evrende belli bir düzenin olmadığı veya yaşam için belli fiziki sabitelerin olmasının zorunlu olarak bu sabiteleri tasarlayan bir tasarımcıyı gerektirmediğini, bu nedenle teistlerin iddia ettiği şekilde bir varlığın kabulünün zorunlu olmadığı, hatta böyle bir varlığı kabul etmenin bilimsel anlamda makul olmadığını iddia etmişlerdir. Temelde bu iki karşıt görüş etrafında şekillenen Tanrı'nın varlığı sorunu, geçmişte olduğu gibi her dönem güncelliğini koruyan, inancın doğası gereği hiçbir zaman kolay kolay çözüme kavuşturulamayacak bir alandır. Bu nedenle her iki yaklaşım açısından kabul ettikleri düşüncelerini kanıtlayan rasyonel deliller gösterilmeye çalışılmıştır. Bu anlamda din felsefesinin ele almış olduğu metafizik problemler konusunda şümüllü ve objektif olma yöntemi gereği öncelikle Tanrı'nın varlığına yönelik ortaya konulan kanıtları, sonrasında varlığını reddedenlerin ileri sürmüş olduğu delilleri değerlendirmemiz gerekir. Fakat konunun daha iyi anlaşılması için insan niçin Tanrı'nın varlığına yönelik akli kanıtlar talep eder sorusunu belli bazı başlıklar altında yanıtlamak gerekir. 1. Her din aslında bir eleştiri ve ikna faaliyetidir. Geldiği toplumun yanlış düşüncelerini, ahlaksızlığını, bozulan inanç esaslarının yanlışlığını ortaya koyar ve yeni getirmiş olduğu doğru inançların kabul edilmesi için muhataplarını akli olarak ikna etmeye çalışır. Bu nedenle onları ikna edecek akli deliller ortaya koyar. Bu yönüyle kutsal metinlerin hitabı doğrudan muhataplarının bilişsel merkezlerine, akıllarınadır. Dolayısıyla dinlerin bizzat kutsal metinleri akli kanıtlar ortaya koyar. Örneğin Kur'an, 7 kat göğü birbiriyle uyum içinde tabaka tabaka yaratan odur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi çevir gözünü de bak, bir kusur, bir çatlaklık görebilecek misin? Şeklinde buyurarak varlıktaki nizamın düzenleyici bir fail gerektirdiğini akli bir delille kanıtlamaya çalışmaktadır. İnsan da benzer şekilde inandığı varlık için akli kanıtlar arar. 2. Her insan doğal olarak inancını ilk başta taklitle oluşturur. Çünkü eleştirel bir düşünce, muhakeme ve değerlendirme yapabilmek için entelektüel açıdan belirli bir seviyeye ulaşması gerekir. Başlangıçta salt kabulle oluşturmuş olduğu inancını taklitten tahkike ulaştırma arzusu, bireyi inandığı varlık için akli kanıtlar aramaya iter. 3. Taklitten tahkike geçmek arzusunun önemli gerekçelerinden birisi de insanın zaman zaman içerisine düşmüş olduğu şüphe duygusudur. Zihninde inançlarıyla ilgili olarak duymuş olduğu şüpheleri gidermek adına insan akli kanıtlar arar. 4. İnsan varlığını kabul ettiği Tanrı inancına yönelik bilim ve felsefeden gelebilecek eleştirileri yanıtlamak ve bu şekilde inancının doğruluğunu göstermek için akli kanıtlar arar. Bununla birlikte yine inancın akıl, bilim ve felsefe ile çelişmediğini, inancının kendisi için makul ve rasyonel olduğunu göstermek için akli kanıtlar ortaya koyar. Tüm bunların dışında her insan kendine özgü bireysel, psikolojik, sosyolojik gerekçelerle de inancının doğruluğuna yönelik kanıtlar talep eder. Yukarıda yer verdiğimiz gerekçelerle birlikte bilişsel varlık olan insan, inancı lehine birçok akli kanıt ortaya koymuştur. Düşünce tarihinde klasik şekliyle bu kanıtları ilk defa Kant, ontolojik, kozmolojik ve teleolojik delil olarak ayırıp sistematize etmiştir. Bu sistematik temelinde Tanrı'nın varlığına yönelik ortaya konulan kanıtları 3 ana başlıkta toplayabiliriz. 1. Tanrı kavramının tahlilinden hareketle oluşturulan kanıt. Birincinin birincisi ontolojik kanıt. 2. Evrenden hareketle oluşturulan kanıtlar. İkincinin birincisi kozmolojik kanıt. A. Hudus delili, B. imkan delili. İkincinin ikincisi teleolojik kanıt. A. İnayet delili, B. ihtira delili, C. Antropik ilkeye dayalı kanıt, D. Tasarım kanıtı. Üçüncü, insanın psikolojik ve ruhsal yapısından hareketle oluşturulan kanıtlar. Üçüncünün birincisi ahlak delili, üçüncünün ikincisi dini tecrübe delili. Ontolojik kanıtta Tanrı kavramının mükemmelliği, yetkinliği, kemali, kozmolojik kanıtta evrende meydana gelen değişim, nedensellik ve hareket, teleolojik kanıtta evrende bulunan gaye ve düzenlilik, ahlak kanıtında en iyiyi elde etme arzusu, vicdan ve ahlaki değerler, dini tecrübe delilinde ise yaşanılan olağanüstü bireysel dini deneyimler temel çıkış noktasını oluşturur. Tanrı'nın varlığının delilleri, ontolojik kanıt. Yunanca varlık anlamına gelen onto ile bilgi anlamına gelen logos kelimesinden oluşan ontoloji, varlık bilgisi, varlığı konu edinen, varlığı var olma bakımından ele alıp inceleyen bilim dalıdır. Terim olarak ontoloji ilk defa 18. yüzyıl filozofu Christian Wolff tarafından kullanılmış olsa da Tanrı'nın varlığına yönelik felsefi bir kanıt olarak ontolojik delil deyimini ilk kez kullanan Kant olmuştur. Tanım olarak Tanrı'nın varlığını salt Tanrı kavramının tahlilinden hareketle ispat etmeye çalışan delildir. Varlığını onun mahiyetinin bir gereği olarak gördüğünden, diğer deliller gibi deneyimden, gözlemden, tecrübeye konu olan şeylerden, varoluştaki düzen ve gayeden ya da bireysel tecrübeden hareket etmez. Yani eserden müessire doğru işleyen bir akıl yürütme yoktur. Varoluş daha çok müessirden hareketle anlamlandırılır. Bu anlamda ontolojik delil a priori bir kanıttır. Akıl yürütme yöntemlerinden tümden gelim metodunu kullanır. Yani dedüktiftir. Delilin mirengi noktasını her insanın, Anselm'in ifadesiyle bu bir aptal bile olsa, zihninde Tanrı fikriyle dünyaya geldiği düşüncesi oluşturur. Buna göre önemli olan zihinlerde doğuştan apaçık bir şekilde var olduğu kabul edilen Tanrı kavramıyla neyin kastedildiğidir. Bu durumda zihinlerinde bulunan Tanrı kavramıyla insanların neyi kastettiğinin cevaplanması gerekir. Yani Tanrı nedir? Tanrı kavramıyla ne kastedilmektedir? Bu soruya verilebilecek en genel cevap şudur. Tanrı, kendisinden daha mükemmeli, yetkini, kemali düşünülmeyen varlıktır. Ontolojik delilde her şey tanımda geçen mükemmel, kemal, yetkin kavramı bağlamında değerlendirilir. Buna göre kanıtı şu şekilde formüle edebiliriz. 1. Her insan doğuştan zihninde Tanrı kavramı fikriyle dünyaya gelir. 2. Tanrı kendisinden daha mükemmeli düşünülemeyen bir varlıktır. 3. Bir varlık sadece zihinde olup gerçekte var olmazsa hem zihinde hem gerçekte var olan varlığa göre daha az mükemmeldir. 4. Tanrı tanımı gereği en mükemmel varlık olduğuna göre kemali yetkinliği gereği hem zihinde hem gerçekte olmalıdır. 5. Öyleyse Tanrı vardır. Özetle bu şekilde formüle edebileceğimiz delilin tarihi kökeni her ne kadar İslam felsefesinin başlangıcına geri götürülse de onu bir kanıt olarak ilk defa ifade eden tanınmış Hristiyan filozofu Saint Anselm'dir. O Proslogion adlı eserinde bu delili dua şeklinde ifade etmiştir. Bununla birlikte kanıtı felsefi bir biçimde formüle eden ve yaygınlaştıran Descartes olmuştur. Descartes'a göre metafizik hakikat ve kesinliğe götüren yegane yol, insanda bulunan açık seçik fikirlerin aklen tahlil edilmesidir. Bu ise ancak geometrinin yöntemi kullanılarak yapılabilir. Nasıl ki geometrik şekil ve sayı kavramı insanda açık seçik bir şekilde bulunuyorsa, Tanrı kavramı da aynı şekilde insan zihninde bulunmaktadır. Bu durumda geometrik şekil ve sayı kavramlarının içeriğinin araştırıldığı gibi Tanrı kavramının mahiyetinin ne olduğunun da araştırılması gerekir. Şekil ve sayı hakkında ispatlanabilecek şeyler açık seçik bir şekilde bu kavramların zatında zorunlu olarak bulunduğu gibi Tanrı kavramının ihtiva ettiği şeyler de zorunlu olarak onun zatında bulunmalıdır. Buna göre bir üçgenin iç açıları toplamının iki dik açıya eşit olması, nasıl ki üçgen kavramının özü gereği olup üçgenden ayrılmazsa, aynı şekilde varlık da Tanrı'nın özü gereği olup zatından ayrılmaz. Descartes'a göre yetkin bir varlık olan Tanrı fikri insan zihninde vardır. Fakat sonsuz mükemmel bir varlık olan Tanrı düşüncesinin kaynağı insan zihni olamaz. Çünkü sonlu bir varlık, sonsuz bir varlık düşüncesini ortaya çıkaramaz. Öyleyse zihnimizde bu düşüncenin ortaya çıkmasına neden olan mükemmel bir varlık vardır. Bunu Tanrı'nın insan ruhuna mükemmel varlık düşüncesini bir sanatçının eserine imzasını atması gibi nakşetmesine benzetir. Daha sonra buradan hareketle ikinci aşamaya geçer. Bu aşama yetkinlik, mükemmel, kemal niteliklerinin gereği olan özelliklerin herhangi birinden mahrum olan varlığın en yüksek derecede kemal sahibi olamayacağıdır. Çünkü böyle bir durum kendi içerisinde çelişik olur. Zira varlık yetkinliğin, mükemmelliğin bir niteliğidir. Bu nedenle varlıktan yoksun olmak, yetkin, mükemmel olmamak demektir. Yani bir varlığın hem yetkin, mükemmel olduğu hem de var olmadığını söylemek çelişiktir. Öyleyse varlık, Tanrı'dan ayrılamaz bir niteliktir. Bu nedenle Tanrı zorunlu olarak vardır. Yani bir varlık Tanrı'ysa tanımı gereği zorunlu olarak var olmalıdır. Modern dönemde kanıtı yeniden ele alıp değerlendiren filozoflar Charles Hartshorne, Norman Malcolm, Plantinga olmuştur. Onların ortaya koymuş olduğu çağdaş versiyonlarda Anselm'in kanıtlama biçiminde yer alan varlık yüklemi zorunlu varlık şeklinde ifade edilir. Buna göre her ne kadar var olmak bir nitelik olarak görülmese de zorunlu var olmak bir niteliktir. Bu durumda bir şey zorunlu, diğeri mümkün olarak var ise birincisi her zaman ikincisinden daha mükemmeldir. Öyleyse Tanrı'nın varlığı mümkün olsaydı o ya şans eseri veya başka bir neden tarafından var edilirdi. Bu şekilde Bu şekilde var olan bir varlık ise en mükemmel olmazdı. Ancak Tanrı en mükemmel olduğu için zorunlu olarak vardır. Yani 1. Tanrı'nın var olması ya mantıksal olarak zorunludur ya da 2. Tanrı'nın var olması mantıksal olarak imkansızdır. 3. Tanrı'nın var olması tanımı gereği mantıksal olarak imkansız olamaz. Öyleyse 4. Tanrı'nın var olması mantıksal olarak zorunludur. Sonuç olarak ontolojik kanıt, kökenleri İslam felsefesinde bulunmasına rağmen ilk defa Anselm tarafından dile getirilmiş, sonra çağdaşı Gaunilo ve Aquinas'ın eleştirileriyle birlikte önemini kaybetmiş, ancak yeni çağda Descartes'in felsefi formülasyonuyla yeniden düşünce dünyasında güçlü bir şekilde yerini almıştır. Kanıt, Spinoza ve Leibniz gibi filozoflarca da kullanılmıştır. Daha sonra özellikle Descartes'in düşüncelerine yönelik Kant'ın eleştirileriyle birlikte değerini yitirmiştir. Çağdaş dünyada Hartshorne, Malcolm ve Plantinga tarafından yeniden formüle edilerek Tanrı'nın varlığı lehine bir argüman olarak kullanılmıştır. Fakat ontolojik delil aslında Tanrı'nın varlığını ispat etmekten ziyade varlığını kabul edenlerin inançlarını kuvvetlendirmeye yöneliktir. Çünkü doğuştan her insanın zihninde mükemmel bir varlık fikriyle dünyaya geldiği teolojik varsayımı önsel olarak zaten onu kabul etmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle Tanrı'nın varlığını kabul etmeyen bir ateist için ikna edici değildir. Çünkü varlığını kabul etmeyen birisinden Tanrı kendisinden daha mükemmeli düşünülemeyen bir varlıktır tanımını kabul etmesini beklemek makul değildir. Diğer yandan bu kanıtın Hristiyan düşüncesinde yer alan, imanı akla önceleyen bir yaklaşımın sonucu ortaya çıktığını da unutmamak gerekir. Bilindiği gibi Hristiyanlıkta akıl-iman ilişkisi, zan-iman-bilgi şeklinde kurulur. Yani önce iman, sonrasında bu imanın makullüğü araştırma konusu edilir. Dolayısıyla iman akla öncelenir. Bilgi sadece önsel olarak kabul edilen imanın rasyonelleştirilmesi içindir. Bu anlamda ontolojik kanıt, varlığı önceden kabul edilen Tanrı inancının makul olduğunu göstermeye yönelik bir çabanın yansımasıdır. Zihinde var olduğu ileri sürülen bir düşünceden hareketle, onun gerçekte de var olduğunu kanıtlamaya çalışan ontolojik kanıtın, Tanrı'nın varlığını ispat etmede yeterli olmadığını ortaya koyan ve kanıtı birçok yönden eleştiren filozoflar olmuştur. Bunlardan ilki, Anselm'in çağdaşı olan Gaunilo'dur. Gaunilo, Anselm'in akıl yürütme biçiminin gerçek olmayan başka şeylerin varoluşunu ispatlayıp ispatlayamayacağından hareketle kanıtın doğru olmadığını göstermeye çalışır. Örneğin, diğer tüm adalardan daha mükemmel bir ada tasavvur ettiğimizde bu adanın gerçekte de var olduğunu söyleyebilir miyiz? Şayet söyleyebileceğimizi ileri sürerseniz o zaman saçma sapan birçok şeyin varlığını bu şekilde gösterebiliriz. Fakat Gaunilo'nun ada örneğinde atladığı nokta, Anselm'in kanıtının ancak mümkün en mükemmel şeyler için kullanılabileceğidir. Oysa ada sınırlı olduğu için en mükemmel olmaya elverişli değildir. Zira bir kimse mümkün en mükemmel adayı düşündüğünde onu ne kadar mükemmel olarak tasavvur ederse etsin, yine bu tasavvurundan daha mükemmel bir ada olacaktır. Bu durum, kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen doğal sayıya benzer. Bir doğal sayı ne kadar büyük olursa olsun, her zaman ondan daha büyük bir sayı olacaktır. Bir ada ne kadar mükemmel tasavvur edilirse edilsin, yine de onu daha mükemmel kılacak birkaç ekleme yapılabilecektir. Fakat Tanrı için aynı şey düşünülemez. Öyleyse Gaunilo'nun bu kanıtın başka şeylerin varlığı için de kullanılabileceği eleştirisi makul değildir. En azından ada örneği eleştirisini haklı çıkaracak bir sav değildir. Zira ontolojik delil yokluğu düşünülebilen adalara veya buna benzer bir başka şeye uygulanamaz. Çünkü yokluğu düşünülebilen herhangi bir şey her halükarda kendisinden daha büyüğü düşünülebilen şeyden eksiktir. Tanrı'nın varlığının a priori olarak ispatlanamayacağından hareketle delilin doğru bir kanıtlama yöntemi olmadığı eleştirisini yapan bir diğer filozof da Thomas Aquinas'tır. Ona göre Tanrı kavramını duyan herkesin zihin dünyasında Tanrı, kendisinden daha mükemmeli düşünülemeyen bir varlık olarak algılanmaz. Zira az da olsa birçok kimse Tanrı'yı bir cisim olarak tasavvur etmektedir. Kaldı ki herkes Tanrı kavramıyla kendisinden daha mükemmeli düşünülemeyen bir varlığı tasavvur etse bile, yine de buradan hareketle onun gerçekten var olduğu kanıtlanamaz. Olsa olsa onun zihinde var olduğu ispatlanabilir. Aquinas'a göre bir şeyin açık seçik olması iki açıdandır. Birincisi, bir şey bizim için açık seçik olmasa da kendisi bizzat açık seçik olabilir. İkincisi, bir şey hem kendisi hem de bizim için açık seçik olabilir. Örneğin, cisimler yer kaplar önermesinde hem yüklem hem de konu herkes tarafından bilinmekte. Dolayısıyla bu önerme herkes için açık seçik olmaktadır. Fakat bazı önermeler vardır ki, yüklem ve konunun zatı herkes tarafından bilinmemektedir. Örneğin, bir kısım ruhi varlıklar odada değildir önermesini ele alalım. Bu önerme, yüklem ve konunun zatını bilmeyenler için açık ve seçik değildir. Buna göre Aquinas açısından Tanrı vardır önermesi bizzat açık ve seçik olabilir. Ancak Tanrı'nın zatını tam olarak bilemediğimizden bizim açımızdan bu önerme açık ve seçik değildir. Dolayısıyla Tanrı ontolojik kanıttan ziyade daha iyi bildiğimiz nesne dünyasından hareketle ispatlanabilir. Ontolojik kanıtı benzer düşüncelerle eleştiren diğer filozoflar da Gassendi ve Kant'tır. Eleştirilerini varlığın gerçek bir yüklem olmadığı üzerine temellendirirler. Daha doğrusu onların eleştirileri Descartes'in düşüncesinde yer alan dağ ve vadi fikrinin birbirinden ayrılmadığı gibi varlığın da Tanrı kavramından ayrılamayacağı fikri üzerine şekillenir. Descartes, üçgenin zatı ile Tanrı'nın zatını karşılaştırmaktadır. Fakat Gassendi'ye göre bu karşılaştırmada onun yaptığı varlık ile sıfatı karşılaştırmaktır. Üçgenin iç açıları toplamının iki dik açıya eşit olmasının üçgenin zatından ayrılmadığı gibi Tanrı'nın zatından da varlığını değil, kudretini ayırmaması gerekirdi. Buna karşın üçgenin zatından varlığını ayırmadığı gibi Tanrı'nın zatından da varlığını ayırmaması gerekirdi. Yine dağ, vadi ve üçgen için varlığı yetkinlik olarak görmezken Tanrı için yetkinlik olarak düşünmektedir. Halbuki varlık ne Tanrı'da ne de başka bir şeyde yetkinliktir. Dolayısıyla Tanrı'nın yetkinliğinden hareketle varlığına ulaşmak doğru değildir. Gassendi'ye göre varlık sadece yokluğunda hiçbir yetkinliğin bulunmadığı bir şeydir. Varlık olmadan ne yetkinlikten ne de eksiklikten söz edilebilir. Benzer şekilde Kant da hiçbir şeyin gerçek varlığının onun kavramsal analizinden çıkarılamayacağını belirtir. Örneğin bir üçgenin üç kenarı vardır önermesinin zorunlu doğru olması için öncelikle bir üçgenin kabul edilmesi gerekir. Aksi halde tek başına üç kenar ifadesi zorunlu olamaz. Tanrı vardır önermesinde Tanrı'nın var olduğu ilk baştan kabul edildiği için var olmasının zorunlu olduğu ifade edilmektedir. Oysa üçgenin varlığını kabul etmeyip onu yok saydığımızda bu durumda üçgenin üç kenarı vardır. Yargısının zorunlu doğruluğu da ortadan kalkar. Benzer şekilde Tanrı'yı yok saydığımızda onun zorunlu olarak var olması da ortadan kalkacaktır. Yani Tanrı vardır önermesinde hem konuyu hem yüklemi ortadan kaldırdığınızda çelişki olacak hiçbir şey kalmaz. Mükemmellik gereği Tanrı ve varlık arasında kurulan zorunlu ilişkinin doğru olmadığını göstermek için Kant, analitik ve sentetik önerme arasındaki ayrıma başvurur. Bilindiği gibi analitik önerme, konu ve yüklemden oluşan bir yargıda konunun yüklemi içerdiği veya yüklemde ifade edilen bilginin doğrudan doğruya konunun zatında olduğu, yüklemin yeni bir bilgi vermediği önermedir. Örneğin biraz önce Gassendi'nin eleştirisinde geçen cisimler yer kaplar önermesini düşünelim. Burada cisim, konu, yer kaplar ise yüklemdir. biz konu olan cisim kavramından doğrudan doğruya onun yer kapladığı sonucunu çıkarırız. Dolayısıyla yüklem olan yer kaplar ifadesi yeni bir bilgi vermeyip konuda yer alan bilgiyi açıklamaktadır. Fakat cisimler hareketlidir önermesini düşündüğümüzde yüklem olan hareketlidir yargısı doğrudan konu olan cisimlerin bizatihi kendisinden çıkarılamaz. Çünkü hareket etmeyen cisimler de vardır. İşte yüklemin konuya yeni bir bilgi yüklediği ve konunun bizatihi kendisinden çıkarılamayan bilginin verildiği önermelere sentetik önerme denir. Kant'a göre ontolojik delilde Descartes, Tanrı vardır önermesini analitik önerme olarak ele alıp Tanrı ile varlık arasında zorunlu bir ilişkinin olduğu sonucunu çıkarmıştır. Kant, hükümlerin mutlak zorunluluğu ile nesnelerin mutlak zorunluluğunun farklılığından hareketle bunun yanlış bir çıkarım olduğunu belirtir. Çünkü bir üçgen var olması halinde iç açılarının toplamı olan iki dik açıya eşit olur. Ancak böyle bir üçgen yoksa ne açılarından ne de eşitliğinden bahsedilebilir. Dolayısıyla nasıl ki üçgen kavramını reddettiğimizde iç açılarının iki dik açıya eşit olması gibi bir durum kalmaz, aynı şekilde Tanrı vardır önermesinde konu ve yüklemi birlikte reddettiğimizde ortada çelişen bir durum kalmayacaktır. Ayrıca onun açısından varlık gerçek bir yüklem değildir. Yeni bir bilgi de vermez. Dolayısıyla Kant açısından ontolojik kanıt Tanrı'nın varlığını gösteren bir delil değildir. Sayfa 42 Ayrım Sonu.